Ayrım 5.
Göz açıp kapayıncaya kadar balıklar koşuyor, sıraya giriyorlardı sanki onun oltasına yakalanmak için. Bugün sıcak olacak. Cırcır böcekleri şimdiden ötmeye başladı. Gidip Melek Hatun'a soralım. Kadınlara fistan dikebilir misin? Bir dikiş makinesi alsak kullanabilir misin diye. Soralım. Melek Hatun'un evine geldikleri zaman kapıyı çaldılar. Melek Hatun kimdir o? Biziz Melek Hatun, Vasili ile ben. Siz çınarların altına gidin, ben hemen geliyorum. Elinde cezvesi, kahvesi, fincanlarıyla geldi. Hiç konuşmadan ateşi yaktı. Cezveye suyu, kahveyi, şekeri koydu. Ateşin üstüne tuttu. Ortalığı yoğun kahve kokusu yayıldı. İkisinin de burun delikleri, kısrak kokusu almış atların burun delikleri gibi genişleyerek, titreyerek açıldı. Tıpkı atlar gibi başları da havaya dikildi. Köpüklü fincanlar az sonra önlerine kondu. Melek Hatun da elinde köpürmüş fincan geldiği yanlarına oturdu. Poyraz Melek Hatun'a şöyle bir alıcı gözüyle baktı. Hatun bu sabah daha da güzelleşmiş ancak 30-40 yaşlarında gösteriyordu. Poyraz sorunu Melek Hatun'a açtı, uzunca anlattı. Önce Melek Hatun'un gözleri yaşardı, ağladı ağlayacak, sonra da parladı. Fistan da, işlik de, gömlek de, şalvar da dikerim. Her bir şeycik de dikerim, makine de kullanmasını bilirim. Bir tek ceket dikmesini bilmem. Bizde cepkeni, ceketi dışarıdan dikilmiş alırlardı da. Biraz sonra Kadri Kaptan da geldi, ona da sorunu açtılar. Oho dedi kaptan. Anam terzilerin piri İdris Nebi gibi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Haydi tıraş olup kahvaltımızı yapalım. Biz tıraş oluncaya kadar Melek Hatun kahvaltıyı hazırlar. Çabuk hazırlarım. Siz hayırlı işe gidiyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin. Onlar giderlerken arkalarından seslendi. Kaç kişiye fistanlık, kaç kişiye içlik alacaksınız biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ben biliyorum. Haydi gidin, gelince ne kadar alacağınızı size yazdırırım. Sağ olasın hatun. Allah seni de bu dünyada, öbür dünyada da bahtiyar kılsın. Melek Hatun onlar gidinceye kadar çayı kaynattı, sofrayı kurdu. Üçü de güzelce tıraş olmuş, güzel de giyinmişlerdi. Poyraz'ın kırmızı şeritli altın madalyası göğsünde sallanıyor, körüklü çizmeleri parlıyordu. Melek Hatun Poyraz'ı oturttu, yaz bakalım dedi. İçeride dal taşak yatıp da utançlarından dışarı çıkamayanların sayısını, kaç erkek, kaç kadın olduklarını, kaç kız, kaç delikanlı, kaç kız, kaç erkek çocuk olduğunu, kaç metre şalvarlık, fistanlık, gömleklik, donluk, ne kadar pazen, ne kadar işliklik alacaklarını, renklerinin ne olacağını bir bir yazdırdı. Makineyle birlikte de kırmızı, mavi, sarı, ak, yeşil, kara, renk renk makara ipliği alacaksınız. Bir de iğneler, yumaklar alacaksınız. Çok iplik gerekecek. Melek Hatun onları uğurlamaya iskelenin ucuna kadar gitti. Çok mutluydu. Onları uzaklara kadar el sallayarak uğurladı. Arkasından da konukların evlerine koştu. Ötekiler Melek Hatun'u görür görmez çarşafların, yorganların altına sığındılar. Size müjdem var. Bizimkiler kasabaya gittiler. Kumaşlar alacaklar. Bir de dikiş makinesi getirecekler. Ben size, hepinize giyitler dikeceğim. İçinizde dikiş bilen kimse var mı? Yaşlı bir kadın. Hepimiz biliriz ama en iyi hatçe bilir. O kasabadan bizim köye gelin geldi dedi. Sağlıcakla kalın. Melek Hatun onları ne zaman böyle görse kahroluyor, yüreğinden kan gidiyordu. Allah'ın insanoğluna en büyük zulmü yoksulluk. Olmaz olsun yoksulluk. Allah böyle bir yoksulluğu düşman başına bile vermesin. Öğleyi az geçe kasabaya ulaştılar. Önce berbere uğradılar. Berber onları yere kadar eğilerek karşıladı. Ona kasabanın en iyi manifaturacısını sordu Poyraz. Bir de bu kasabada dikiş makinesinin satılıp satılmadığını. İncelik Uğur Berberi Nuri her iki dükkanın da yerine onlara sağlık verdi. Kadri Kaptan anladım biliyorum dedi. Berber şimdi çıplaklar doldurdu yazıyı yabanı dedi. Her bir yanı dökülen yiğitleri paramparça bir deri bir kemik kalmış. Buradan her gün bir sürü insan geçiyor geçiyor. Nereden gelip nereye gidiyorlar Allah bilir. Hastaları da ölüleri de sırtlarında. Diyorlar ki Yunan askerlerinin yaktığı köylerin insanları bunlarmış diyorlar. Ne bileyim ben caddeden geçen bir ikisiyle konuşayım dedim. Konuşmuyor, ağızlarını açmıyorlar. Küsmüşler. Nereden gelip nereye gittiklerini onlar da bilmiyorlar. Vah vah dedi Poyraz. Vah ki vah dedi berber. Şanlı bayrağımızın vatan evlatları dedi. Sonra da Poyraz'ın göğsüne sallanan istiklal madalyasına bakarak vah vah kahraman ulu yüce vatandaşlarımız siz ki Altaylardan inip gelen bozkurtların soyundan değil misiniz ki siz ki sağ olasın kardeş biz gidiyoruz sağ olasın Berber bozuldu ama açığa vurmadı. Arkalarından salt birkaç kez vah vah dedi. Vah vah ki vah vah. Daha çok nutuk çekecekti. Olmadı. Çarşıyı baştan başa geçtiler. En son dükkana geldiler. Büyük bir dükkandı. Ne ararsan bulunur. Onlar aksakallı, güleç yüzlü, yaşlı bir kişi karşıladı. Buyurun, hoş geldiniz. Biraz bir şeyler alacaktık. Fistanlık, işliklik, donluk, gömleklik. Sende ayakkabı da var herhalde. Çok, dedi yaşlı adam. Her bir çeşit. İzmir'de bulunmaz mı? Bizde bulunur. Geniş, upuzun dükkanın sağ ve sol duvarlarının rafları renk renk kumaşlarla doluydu. Kumaşlar, ayakkabılar raflara sığmamış, top top masanın önünde kapıya kadar yığılmıştı. Yaşlı adam bazen basma toplarını alıp masanın üstüne koyuyordu. O topları indirdikçe Poyraz da elindeki kağıda bakıyordu. Masanın üstü doldu, yaşlı adam bir soluk aldı. Poyraz o solurken mavi çiçekli bir pazene uzandı. Bu kaç arşın gelir diye sordu. Sakallı söyledi. Bunu böyle olduğunu gibi alıyorum, şuraya koyalım. Yandaki dolu bir telis çuvalın üstüne koydu pazen topunu yaşlı adam. Sonra da topları teker teker yaşlı adama gösterdi. Şundan bir fistanlık, şundan topun yarısı, şundan 10 arşın. Az bir sürede kala kadını, çocuk kumaşlarının hepsini seçti. Şalvarlık, hepsi siyah mı olsun? Hepsi siyah. Kaç kişilik? 10. Şu topun hepsini vereyim, her zaman gerek olur. Poyraz seçti. Sakallı top top kumaşları raflardan indirdi, kesti. Vasili ile kaptan çuvalların üstüne oturmuşlar, olanı biteni merakla seyrediyorlardı. Dükkancı kestiği kumaşları, topları birkaç metrelik bir beze sardı. Buyurun bey, dedi. Adını da bağışla. Poyraz. Poyraz bey, adınla bin yaşa. Sen hiç pazarlık etmedin. Çok geçsin ama belli ki gün görmüş bir kişisin. Ben de sana şu faturalara bakayım, elimden gelen indirimi yapacağım. Belli ki dükkanı açmayacaksın. Poyraz güldü. Açmayacağım. Dükkancı çekmeceden bir kara kaplı defter çıkardı. Baktı. Bir kağıda bir şeyler yazdı. Bir iki defter daha çıkardı. Gene bir şeyler yazdı. Biliyorum bunlar kimin için alındığını delikanlı. Himmetin daim olsun. Allah sana uzun ömürler versin. Rakamları yazdığı kağıdın önüne sürdü. Poyraz baktı, kıvançla gülümsedi. Sağ olun efendim, dedi. Yeşil keseden çıkardığı gümüş paraları saydıktan sonra masanın üstüne koydu. Bir kahve mi için? İşimiz acele, şu ayakkabıyı da seçelim de. Bir balıkçı için ne olacak bu ayakkabı? Yaşlı bir balıkçı için. Yaşlı adam onu elinden tuttu, dükkanın en dibine götürdü. Seç şuradan, hangisini seçersen. Gelin çocuklar buraya, Vasili ile kaptan çabucak geldiler. Seçin bakalım nişancıya şuradan bir ayakkabı. Biz nişancının ayağının büyüklüğünü ne bilelim? Siz seçin, ben biliyorum. Ayakkabıların içine epey bir arandıktan sonra bir çift kısa konçlu, kalın derili, köselesi bir parlak kalınlığında bir çizme buldular. İşte bu balıkçı çizmesi, dedi Vasili. İşte bu ya, çok pahalı. Poyraz o çizmeyi eline aldı, o çizme bulundukları masanın üstüne koydu. Sonunda da buldum, dedi diye sevinçle. İşte tam nişancının ayağına göre. Dükkancı gözleri yaşarmış, elleri titreyerek çizmeyi aldı. Buyur Poyraz evladım. Bunun parasını almayacağım. Götür arkadaşını. Şaşırıp kaldılar. Poyraz uzanıp çizmeyi alamıyordu. Al, al dedi. Bu da benden olsun. Hepsi senden olacak değil ya. Sağ ol amca. Uzanıp çizmeleri aldı, kumaşların üstüne koydu. Hadi bir kahvem için evlatlar. Vasili, ben seni tanıdım. Sana Hayri Efendi derler, dedi. Oğullarımı da biliyor musun? Vasili başını önüne eğdi. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Ben de Çanakkale Savaş'taydım. Bundan sonra hiç konuşmadılar. Durdular, kaldılar. Poyraz her şeyi anlamış, yürekten acımıştı. Kadri Kaptan da olanı biteni biliyordu. Kahveler geldi, çabucak içtiler, dükkandan çıktılar. Yaşlı adam arkalarından, "Evlatlar sizi gene beklerim. Bir hacetiniz olursa başım üstüne." diye seslendi. Dışarı çıkar çıkmaz Vasili, "İki oğlu da Çanakkale'de kaldı Hayri Efendi'nin," dedi. İçini çekti. Fidan gibi iki delikanlı. İkisi de ihtiyat zabitiydi. "Yahu makaraları, iplikleri unuttuk. Şalvarlara bağ da gerek. Şalvar bağı da alalım. Dönelim." "Hayri Efendi'ye dönemeyiz. Para almaz." Vasili, "Az ileride bir dükkan daha var." Dükkanın önündeydiler, girdiler, eksiklerini tamamladılar. "Haydi çocuklar, çabuk olun. Kimseye gözükmeden kendimizi tekneye atalım." Kadri Kaptan sırtında ağzına kadar dolu çuvalın altında iki büklümdü. "Bir şeyler de alalım mı?" Dur reis, gözünü seveyim. Hele bir tekneye ulaşalım. Ne istersiniz, ben döner alırım. Mintanlar için düğme de aldık mı? Hayır efendi, düğmeler de koydu. Ben iki gözümle gördüm. Sersemler dikiş makinesini unuttuk. Siz teknede oturun, hayır efendiye gider alır gelirim. Poyraz koşarcasına geriye döndü. Hayır efendiye vardı, makineyi unuttuklarını söyledi. Çok güzel bir makine var ya, kullanılmış, çok ucuza satın aldım. Sana aldığım fiyata veriyorum. Yandaki kapıyı açtı, içeriye girdi, kucağında pırıl pırıl bir makine ile çıktı. Masanın üstüne koydu, kapağını açtı, makineyi çalıştırdı. İğne de var mı? Bana çok iğne gerek, ada yerinde iğne nerede buluruz? Hayır efendi en alttaki çekmeceye açtı, 3 kutu iğne çıkardı, Poyraz'a verdi. Bunlar için para istemez. Sağ ol hayır efendi. Hayır efendinin makinenin parasını söyledi. Bir yanlışlık olmasın hayır efendi, şu istediğim para 3 fincan kahve parası. Üstelik de makine yepyeni. Ben ne yapayım? Adam bu parayı bıraktı gitti. Yepyeni. Ben de eve götürecektim. Size nasip oldu. Poyraz parayı masanın üstüne koydu. Hayır efendi ona bir tuhaf, bir şey soracakmış gibi bakıyordu. Evlat sen nerede, hangi cephede çarpıştın? Poyraz rahatladı. Hayır efendinin onu niçin öyle hüzünlü, öyle bir tuhaf baktığını anladı. Kafkas cephesinde, İstiklal Harbi'nde de Urfa'da Fransızlara karşı savaştım. Hayır efendi ta yüreğinin derininden bir ah çekti. Poyraz'ın tüyleri diken diken oldu. Kendisini tutmasa şuraya oturup hüngür hüngür ağlayacaktı. Donmuş, bitlerden ölmüş binlerce kişiye açlıktan kırılmış, yerinden yurdundan olmuş milyonlarca insan ve nişancı, veliye ve çıplaklık yüzünden günlerdir dışarıya adım atamayanlara ve bir deri bir kemik kalmışlara, makineyi kucakladı, yalpalaya yalpalaya dışarı çıktı. Gözleri kararıyor, sıralanmış kara, karlı, donmuş dağlar, kazık kesilip gözleri pörtlemiş ölüler, bulut gibi kalkan, bulut gibi azman çiçeklerin üstüne konan, her biri bir kuş büyüklüğündeki savrulan mavi kelebekler. Tekneye atladı, makineyi Kadri kaptana uzattı, yere sığılırcasına, oradaki iskemleye oturdu. Ne oldu sana diye telaşla sordu Vasili. Makineyi kameraya koyan kaptan da yanlarına geldi. Poyraz'ın yüzü bembeyaz, korkmuştu. Ne oldu? Poyraz yavaş yavaş kendini toparladı, yüzüne de kan geliyordu. Hayır efendi bana nerede askerlik yaptığını sordu, söyledim. Öyle bir ah çekti ki yüreği koptu sandım. Benim de yüreğim koptu, işte bu. Vasili'ye döndü. Başka çocuğu var mıydı hayır efendinin? Bilmiyorum ya, yoktu sanırım. Gözlerini denize dikmiş, Poyraz'ın yüzü açıldı. Gülümsedi bile. Haydi çocuklar gidelim. Gece yarısına kadar adaya ulaşırız değil mi? Ne diyorsun reis? Daha akşama çok var. Güneşe baktı. Çok. Bizim tekne de çok yoldu. Bu yöreler şan vermiştir. Poyraz kaptanın yüzüne şöyle bir baktı. Gülümsedi. Kaptansa bu gülümsemenin altında ezildi. Biliyorum kaptan, şan vermiştir dedi. Kaptan utancından yerin dibine geçti. Öyle dememiştim, yani motor demiştim, çok hızlı. Başka kusura kalma reis. Hayır efendi çok iyi adam. Yarın öbür gün kasabaya inersem, onun çocuğu var mı yok mu sana öğrenir gelir. Sağ ol kaptan, yüzü gülüyordu. Çalıştır öyleyse motoru. Tekne hızla ilerliyordu. Poyraz nişancının ayakkabılarını aldı, hayranlıkla seyretti. Vasili geldi yanına oturdu. Çok güzel bir çizme aldın nişancı ustamıza dedi. Sahi güzel mi çizmeler? Çizmeyi yukarı kaldırdı, şöyle bir uzaklaştırdı, öteden baktı. Sahi güzel, dedi Vasili. Güzel, dedi dümendeki Kadri Kaptan. Kadri Kaptan bir an önce adaya yetişmek için öylesine gaz veriyordu ki bütün motor zangır zangır titriyordu. Poyraz üzüldü. Çocuğa iyi yapmadım, diye düşündü. Yüreğine işlemiş fıkaranın sürülen ustasının motorunu almak. Şimdi gazı kes, motor paralanacak desem gene alınacak. Gece yarısından önce adaya ulaştılar. Onları iskelenin üstünde dikilmiş Lena, Melek Hatun, Hüsmen bekliyordu. Dolu çuvalın birisini Vasili, ötekini kaptan aldı. Çüzmeyi de Poyraz eve götürdüler. Teknede akşam yemeklerini yemişlerdi. Yol boyunca hemen hiç konuşmamışlar. Poyraz anasını, babasını, yitip gitmiş köyünü, bir de nişancıyı düşünmüştü. Kimdi, neyin nesiydi bu esrarengiz kişi? Onu düşündükçe içi aydınlanıyor, içinde umut ışıkları çakıyor, şimdiye kadar hiç tatmadığı bir mutluluğu yaşıyor, sıcacık bir sevgi dünyası onu sarıp sarmalıyordu. Nişancı Veli tepeden tırnağa, her nereye baksa bir tapınmada, bir hayranlıkla deviniyordu. Yanılıyor muydu acaba? Birkaç gün görmekte bir insan böylesine anlaşılabilir miydi? Bir kişi bin bir kişiliktir, şu gördüğü nişancının hangi kişiliğiydi? Kim bilir, onu tanıdıkça altından neler çıkacaktı? Her insan kendini ilk bakışta böylesine bu kadar saklayabilir miydi? Böyle daha çok şeyler düşündü insan üstüne. Ne diyordu? Arabistan çölünde 9 yıl askerlik yapmış Türkmen kocası, insan şu dünyada her şeyden daha çok insanı tanır. İnsanoğlunun en büyük merakı insanı aramak, bulmak, tanımaktır. Bir insan öteki insanları anlamaya can atar. Her zaman da başını kayaya, sert çakma taşından kayalara vurur. Sabaha kadar yatakta gözünü kırpmadı, içi aldı, aldı verdi. Erkenden uyandı, çınarın altına gitti. Lena onun için bir çaydanlık su ısıtmıştı. Yüzünü köpürttü, usturasını kılavladı, sakalını aldı, çakıl taşların üstünde bir süre kuzeye doğru günün ilk ışıkları denize ininceye kadar yürüdü. Geri dönmek istemiyordu. Ya karşısına hemen nişancı çıkıverse? Hem onu bu sabah görmek için can atıyor, hem de onu görmekten ödü kopuyordu. Bugün lacivert giytini giymemiş, madalyasını takmamış, parlak görüklü çizmesini ayağına çekmemiş, utanmıştı. Dahası da nişancı onu şöyle derinlerdeki gözüyle bir baktıktan sonra ne düşünüyor diye ürkmüştü. Çabucak çınarlara döndü, Vasili de sakalını almış onu bekliyordu. Vasili haydi git de Melek Hatun'u çağır, çuvalları da al getir, Lena'na da gelsin, Hüsmen de gelsin, nişancı da gelsin diyemedi. Yutkundu, Vasili anladı. Bir de nişancı Veli'ye haber vereceğim değil mi? Biraz sonra sırtında çuval, Vasili, Melek Hatun, Kadri Kaptan, Lena, en arkada da yumulmuş, kendi üstüne kapanmış, hiçbir yere bakmayan nişancı, uzun, dal gibi Hüsmen, arkasına karısı Sökün ettiler. Vasili çuvalı yere indirdi. Kadri Kaptan çuvalı sedirlerin üstüne boşalttı. Kadri Kaptan yerdeki çuvalın ağzını açtı, top top basmaları, pazenleri, şalvarlık renk renk kumaşları, makaraları, iplikleri sedirin üzerine sıraladı. Nişancının çizmesini de en başa koydu. Çuvalın dibinden kocaman bir bez torba çıktı. ''Bu ne?'' diye sordu Poyraz heyecanlı. ''Bu torba nereden çıktı?'' Vasili gülüyordu, uzandı, sedirin üstündeki torbanın ağzını açtı. İçinden bir yeşil akide şekeri aldı. ''Bunlar da çocukların.'' dedi. ''Kimini ne kadar zamandır bu çocuklar şeker tatmamışlardır. Belki de ömürlerinde hiç şeker görmemişlerdir.'' dedi Poyraz. ''Hepsinin de dedeleri çöl Yemen'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da kalmış. Künyeleri bile gelmemiştir.'' Böyle konuşurken de kaş altından nişancıya bakıyordu. Nişancının yüzü taş gibi kıpırtısızdı. Poyraz kıvanç içindeydi. ''Ulan Vasili, çocuk Vasili, sen hiç büyümeyeceksin. Hiç mi hiç büyümeyeceksin? Hep böyle kalacaksın. Nasıl akıl ettin şekerleri?'' Vasili de kıvanç içindeydi. ''Haydi git çocukları çağır, varsın çıplak olsunlar, al getir hepsini.'' Nişanlı Veli sert, ''Al getir çocukları, gelmezlerse benim çağırdığımı söyle, buraya ada.'' diye gelmek istemiyorlardı. Günlerce dil döktüm de onları... Ben aldım getirdim buraya. Gelmeselerdi şimdiye açlıktan zıbarmış gitmişlerdi. O ada bir mapushane diyorlardı da başka bir şey demiyorlardı. Gördüler işte insanları da mapushaneydi diye konuştu. O köyde, o dağlarda kabadayı gezen, sözünü kimseden esirgemeyen, gözünü daldan budaktan sakınmayan nişancı Veli deyince, ağlayan çocukların avunduğu yolları da perişanlık çökünce, kimseye söz geçiremeyince, sözünü geçiren o nişancı Veli, bu nişancı Veli değildi. Ulu denizlerin Hızır'ı o nişancı Veli, bu nişancı Veli değildi. O ki Yavuz atlara binerdi, denizlerde tekneleri yüzerdi, bu nişancı Veli, o kartal gibi nişancı Veli değildir. 9 yıl askercilikten sonra, çöl Yemen'den yürüyerek Karadeniz dağlarına kadar gelen, başını yiğitlerini toplayan, zenginden alıp fakire veren, mapushaneye düşen, Sinop mapusunda bir ay sonra yarıp çıkan, 7 denizleri de kendine mekan tutan bu nişancı Veli artık o nişancı Veli değildir. Atma nişancı Veli, dedi kendi kendine. Sen fıkara bir cevizcisin. Çırılçıplak çocuklar geldiler, Poyraz'ın karşısına dikildiler. Vasili, çocuklara şeker dağıt. Arka arkaya dizinin bakalım. Çocuklar arka arkaya dizildiler. Başları yerdeydi, yüzleri asıktı. Baştaki gel. Baştaki çocuk Vasili'nin önüne kadar geldi durdu. Başını kaldırıp da Vasili'nin yüzüne bakamıyordu. Vasili elindeki renk renk 5 iri şekeri çocuğa uzattı. Çocuk şekerleri aldı, yerinden kıpırdamadı. Vasili çeşmeyi gösterdi. Git, orada dur. Çocuk yüzü allak bullak gitti, çeşmenin başında durdu. Çocuklar teker teker geldiler, şekerlerini aldılar, gittiler, çeşmenin yanına dizildiler. Tamam, şekerlerinizi ağzınıza atın. Ondan sonra da bitinceye kadar emin, çiğnemeyin, dişinize zarar verir. Emin. Hep birden şekerlerini ağızlarına attılar. Atar atmaz da bir sevinç bağırması koptu çocuklardan. Birbirlerine bakıştılar, hepsi gülüyordu. Sevinç çığlıkları atarak, kanatlanarak deniz kıyısına uçtular. Kumların üstüne sarı damarlı, yarısı denizin içindeki kayalara kadar koştular. Kayanın kovuğunda eşek arıları yuva yapmışlardı. Bir sürü azgın arı deliğe girip çıkıyordu. Oradan yüz geri ettiler, kamışlığa dolandılar. Oradan tek başına kalmış zeytin ağacının altına oturdular. Mutluluklarına inanamayarak, ağızlarındaki şekeri yavaş yavaş, tadını bir iyice çıkararak, emmelerini hiç konuşmadan sürdürerek, tadı uzatarak öğleyi buldular. Çok şeker kaldı torbada Vasili. Bize de birer şeker ver. Sonra da torbayı Melek Hatun götür. Gitsin evdeki kadınlara, kızlara dağıtsın. Melek Hatun torbayı aldı, eve yürüdü. Hüsmen'in çocuklarına da ayır. Vasili gitti, torbadan 8 tane şeker aldı, Hüsmen'e verdi. Al bunu çocuklara götür. Biri senin, şu kırmızısı da Sabiha'nın. Hüsmen eve koştu. Çocuklar çeşmenin orada, önde küçükler, arkada büyükler, gözlerini şeker torbasına dikmişler, umutla bekleşiyorlardı. Melek Hatun elinde torba, önce nişancının yanına gitti. Elindeki 3 şekeri ona uzattı. Nişancı ne yapacağını şaşırdı. Bir şeyler söyleyecek oldu, sözler ağzına yuvarlandı. Ondan sonra herkese dağıttı. 3'er şeker, hakkını alan sedirlere gidiyor, şekeri ağzına atan çınarların altında oturuyordu. Gelin çocuklar, Melek Hatun daha gelir gelin der demez çocukların ellerini açarak birbirlerinin üstüne binerek koşuştuklarını gördü. Hele bir çekilin, çekilin de dizinin bakayım ha şöyle. En arkada duran avucunu açmamış büyücek çocuğu çağırdı, eline 5 şeker koydu. Gitme, bekle. Çocuk eski durduğu yere gitti, durdu. Her şekeri alan çocuk gidiyor, sırada sessiz duruyordu. Çocukları 3 kez daha çağırıp şeker verdikten sonra tamam dedi ve çocuklar sessizce uslu uslu oradan ayrıldılar. Melek Hatun ben şimdi gelirim dedi, elinde daha bitmemiş torbayı sallayarak gitti. Az sonra da eli boş döndü. Geldi, sedirin ucuna konmuş dikiş makinesini şöyle bir yavaşça okşadı. Kapağı alışkın ellerle açtı, dikiş makinesi pırıl pırıldı, gözleri parladı. Neresi eski bunun, yepyeni bu makine. O Hayri Efendi'ye iyi bir adam. Yazık, iki oldu bizimkile beraber. Orada toza, havaya karışmış. Hayri Efendi buna inanamadı da aylarca bütün Çanakkale'nin dağlarını, ovalarını dolaştı da oğullarının bir parmağını bile bulamadı. Ondan sonra da dünyaya küstü. Melek Hatun makaraları, kumaşları bir bir elden geçirdikten sonra geldi. Poyraz'ın yanına oturdu. Fistanın cebinden çıkardığı şekeri ağzına attı. Bu da benim hakkım dedi, güldü. O da senin hakkın, helal olsun dedi Vasili. Melek Hatun ağzına attığı tek şekeri daha emiyordu. Bu çizmeler kimin? Bu çizmeler nişancının. Nişancı yerinden kalktı. Kendinden umulmayacak bir çeviklikle çizmeye atıldı. Aldığı yerine geldi, oturdu. Altına, içine, derisine, koncuna çabuk çabuk, gözleri şahin gözleri baktı. Ayaklarındaki eskimiş, paramparça olmuş, dibi derinmiş, bütün parmakları gözükken postallarını çıkardı. Hemen çizmesini ayaklarına çekti. Çeker çekmez de ayağa fırladı. Buradan kamışlığa, kamışlıktan iskeleye, oradan deniz kıyısına, deniz kıyısından çınarların altına gidip geliyor. Bu arada hızlanarak mekik dokuyor. Arada da geliyor, sedire oturuyor. Ayaklarını uzatıp çizmelerine bakıyor, bakıyor. Ben bu sarı rengi çok severim diyor. Gene kalkıyor. Önce bacakların üstüne yaylanıp gidiyor, geliyor. Yaylanmasını sürdürüyor. Kaykılarak yürüyor, varıyor, sedire oturuyor. Ayaklarını uzatıp çizmelerine bakıyordu. Bunun bir çift çorabı da olmalı. Vasili koşarak evine gitti. Elinde bir çift çorapla döndü. Al dedi. Elindekileri nişancıya uzattı. Çorabı da nişancı çeşmeye gitti. Taşın üstüne oturdu. Çizmelerini çıkardı. İncitmeden yana koydu. Ayaklarını musluğun altına uzattı. Sabunla bir güzel yudu. Ayaklarını kurusunlar diye güne uzattı. Gözlerini de yanındaki çizmelerden ayıramıyordu. Ayakları kurumuş olacak ki çorapları çekti, çizmeleri giydi, ayağa kalktı, bacakların üstünde birkaç kez daha yaylandı. Melek Hatun Singer dikiş makinesini koluyla çeviriyor, makine saat gibi işliyordu. Melek Hatun da kulağını makine sesine vermiş, dalmış gitmiş, kolu habire çeviriyordu. Nişancı dayı, azıcık dursana, buraya gelsene. Geldim. Geldi Poyraz'ın karşısına durdu. Melek Hatun sana şalvar, mintan, iç çamaşır dikecek de senin ölçünü alacak. Melek Hatun onun önünde durdu. Bir süre baktı. Sonra da ayağından beline, belinden omuzuna kadar karıştırdı. Öteye çekildi. Nişancıya bir süre tepeden tırnağa baktı. Onun baktığını gören nişancı toparlandı. Ölçülerin hepsini aldın mı Hatun?
Aldım.
Önce nişancı Veli dayının şalvarını öteberisini dikeceksin. Kaptanım git eve de makasımı al getir. Şimdi çorabım da bir de kazan olsaydı, bir su kaynatıp hamamlığa gitsem, bir yıkansam. Eyvah unuttuk. Yahu çocuklar bir bakırcı dükkanının önünde gördüm. Üst üste irdi ufaklı kazanlar yığılmıştı. Bence gidenlerden kalan kazanlardı bunlar. Her birine birer kuruşa alırdık. Makası getiren Kadri kaptan, ben gidip ne kadar isterseniz o kadar kazanı alıp getiririm. Birkaç gün sonra gider, çok eksiğimiz var, onları da alıp geliriz. Vasili'yi çağırdı Poyraz. Vasili neredesin? Geliyorum reis. Poyraz'a artık reis demeye başlamışlardı. Buyur reis. Boşalmış benzin teneken var mı? 3 tane var Poyraz reis. Onların 3'ünü al, içlerini kuru yapraklarla yak, benzin kokusu kalmasın. Sonra da denizde yıka, sonra da su dolduralım, ısıtalım. Nişancı reisi bir evin hamamlığına götürelim. Bir kalıp da sabun, kokulu, bir de havlu, yıkayalım onu. Olmaz, giyitler, iç çamaşırları bitmeden olmaz, yıkanamam. O kadar güzel kokulu yıkandıktan sonra bu pares parelere de içine girmem. Neye yarar ki? Üstelik de bu palas parenin içi Nuh Nebi'den kalma bitlerle dolu. Çocuklaşmıştı, hep gülüyordu. Ben de güzel güzel yunacaksam, yıkanacaksam eğer çoraplarımı, çizmelerimi çıkartır, eskilerimi çıkartır, ben de herkes gibi çıplak kalır, yiğitlerim bitene kadar evden çıkmam. Yeşil bir ışık parçası olmuş gözleri Melek Hatun'a yalvarıcasına baktı. Melek Hatun yumuşacık okşayan bir sesle, nişancı reisim, yiğitlerin hepsini de bu akşama kadar bitiririm. Sağ ol, var ol ulu soylu hatunum. Kadri kaptan eve bir daha git de fistanımı al getir, götür onu eve, ver onlara, o dikiş bilen kadın giysin de gelsin. Baş üstüne anam. O dikiş bilen kadın Melek Hatun'un fistanını giymiş, saçını örmüş geldi. Uzun boylu, iri mavi gözlüğü, yüzü gamzili, uzun kuğu boyunlu, kırmızı saçlı bir kadındı. Melek Hatun kadını tepeten tırnağa şöyle bir süzdü. Fistanım da şu kadına ne kadar çok yakışmış diye düşündü. Hiç bu kadar da güzel kadın olur muymuş diye düşünerek kadına hayran hayran bakarken kadının çıplak ayaklarını gördü, yüreğine bir sızı düştü. Gel otur şöyle kızım, ayakkabın yok muydu? Yolda paralandı. Dehşet bir hüzün vardı yüzünde. Melek Hatun'un bir yumruk geldi, boğazına tıkandı, gözleri doldu. Kim bilir şu gencecik yaşında neler gelmişti şu dünya güzelinin başına. Poyraz, Vasili, Hüsmen, Kadri Kaptan da kadına hayran bakıyorlardı. Bir hoş olmuşlar, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Şu nişancının giyitlerini bitireyim, sana hemen 2 tane fistan dikerim. Kaptanımı da kasabaya gönderir, sana 1 çift ayakkabı aldırırım. Sağ ol hatunum, sen biçmesini bilir misin kızım? Az biraz bilirim hatunum. Ben şimdi nişancı reisin şalvarını kesiyorum. Ölçüsünü aldım. Genç kadın onun kara şalvarlığı biçen ellerini gözlerine ayırmıyor. Bu da Melek Hatun'un çok hoşuna gidiyordu. Eski ayakkabılarını giyen nişancı keskin şahin gözleriyle her yere her şeye bakıyor. Kadını görünce de o hayran kalıyor. Bizimki de böyle güzeldi diye düşünüyor. İnsanoğlu güzelliği böylesine hayran kalabiliyorsa, bu savaş ne, bu birbirlerini yeme, aşağılama, bu akan suya, uçan kuşa, yaprağın üstüne konmuş kelebeğe düşmanlık niye? Deli mi bunlar, deli mi? Bu yaşa geldim. Çok savaşlardan, ölümlerden, zulümlerden, dostluklardan, sevgilerden, mutluluklardan, ölümüne sevdalardan geriye kaldım. Şu insanoğlunu anlayamadım gitti. Ne tuhaf, ne çılgın bir yaratık. Allah belasını versin diye ayağa kalktı, yere kocaman bir tükürük attı. Eli ayağı zangır zangır titriyordu. Şu halime, şu günüme bir bakın, söyleyin. İnsanoğlu bu hale gelecek bir yaratık mı? Nişancı reis, hele ayağa kalkmışken, hele azıcık da bugün sana adamınıza gibi gezdireyim. İyi olur, iyi olur, iyi olur. Ben de bunu istiyordum da söyleyemiyordum. Haydi yola düşelim. Bu adada yılan var mı? Var. Neden sordun? Bir toprakta yılan varsa o toprak bereketli, uğurlu olur. O topraklarda yaşayanlar da kolay kolay kötü hastalık gelmez. Çok mu var yılan? Bilmem. Ben de yeni geldim buraya. Bu adayı satın mı aldın? Bu evleri bize satacak mısın? Bir tek ev satın aldım buradan. Bir de şu değirmeni. Değirmencilik mi yapacaksın? Bilmem. Asker kaçağı mısın? Değilim. Askerlik yaptın mı? Nerede? 16'lı mısın? Ne bildin? Çok gençsin. Askerlik yaptığına göre ancak 16'lı olabilirsin. Onları çocukken askere aldılar. Bütün askerler kırıldı da onların yerine çocuklar aldı Enver Paşa. Çocukları da öldürmek için. Çocuklar da kırıldı. 15 yaşındaki çocuklar ne bilsin savaşma. Çoğu tüfeği bile kaldıramıyorlardı. Sen nerede çarpıştın? Sarıkamış'ta, Allahu Ekber'de. Seni bitler yemedi mi? Donup kazık kesilmedin mi? O Enver Paşa merhametsiz, zalim, akılsız bir adamdı. Seni de öldürmedi mi? Onun yüreğinin yerinde yürek yoktu. Konuşa konuşa zeytinli koyağın dibine geldiler, tepeye çıktılar. Yazılı taşa sırtlarını dayayıp oturdular. Nişancı reis söyledi, Poyraz dinledi. Poyraz söyledi, nişancı dinledi. Her ikisi de birbirini üzmemek için özsel gizlisini sakladılar. Her sabah ikisi de aynı anda daha tan yerleri ışımadan evden çıkıyorlar. Lena onlara kahvaltılarını veriyor, azıklarını ellerine tutuşturuyor, uğurluyordu. Poyraz bir sabah uyanıp çınarların altına indiğinde nişancıyı göremedi. Oysa her sabah uyanıp gün ışımadan çınarların altına geldiğinde nişancıyı baştaki sedenin üstünde oturmuş kendisini bekler bulurdu. Bugün de bu adama ne oldu Lena? Başına bir hal gelmesin, hiç geç kalmazdı. Merak etme dedi Lena, şimdi gelir. Poyraz çeşmeden iskeleye, iskeleden kamışlığa arkasına, eve, oradan kıyının çakıl taşlarına gidiyor, geliyor, gözlerini de onun yolundan alamıyordu. İçinde gittikçe azan bir tedirginlik. Tan yerleri ışıdı, neredeyse gün doğacaktı. Nişancı ortalarda gözükmüyordu. Lena'yı da bir merak almıştı. Gelecek geliyor diyor, o da yola bakmaktan kendini alamıyordu. O da Poyraz'ın üzüntüsüne kendini kaptırmış gitmişti. Al işte geliyor. Nişancı giyinmiş, kuşanmış, çizmesini çekmiş, beline ak bir kuşak dolamış, tıraş olmuş, eskiden karmakarışık olan saçını taramış geliyordu. Poyraz onu yolda karşıladı, kucakladı, masaya karşılıklı oturdular. Yeğin idim diye gülerek yundum, arındım, yunmuş arınmış yatağa girdim. Ömrümde de böyle bir deliksiz uyku uyumadım. Ben de senin bu kadar genç olduğunu bilmiyordum. Nişancı onun elinin üstüne elini koydu. Öyle bir sıcacık, yumuşacık okşayarak sıktı ki Poyraz'ın bedenine tırnaklarından saç deline kadar bir sevgi yayıldı. Poyraz böyle bir sevgiyi bedeni tepeden tırnağa cımcıraşak eden ilk olarak duydu. O da onun elinin üstüne koydu. Çaydan içtiler, yola düştüler. Lena, bugün öğleyin burada olun. Hüsmen de, Kadri Kaptan da tam öğleyin balıktan dönecekler, burada olacaklar. Olur dedi Poyraz, tam öğleyin, tam burada çınarların altında oluruz. Kadri Kaptan ve Hüsmen tam öğleyin iki divarın ikisini de doldurmuş denizden dönmüşler, onları bekliyorlardı. Onlar döndüklerinde Kadri Kaptan balıkları sol yanına yığmış, temizleyip denizden yıkayarak çakı taşların üzerine koyuyordu. Melek Hatun gelirlerken onları uzaktan gördü, kamışlığın ardındaki ılgınlığa kadar gitti, onları karşıladı. Çabuk geldiniz, bütün giyitler de bitti. O kız da hacca da iyi çalıştı. Herkes giyindi kuşandı ya, hepsinin de ayakları yalın kaldı. Hiçbirisinde bir tek kuruş yok. Kaç ev bunlar? Hacce dul, iki çocuğu var. Hacce o dikiş bilen kadın mı? Bana çok yardım etti. O olmasaydı geyikleri bitiremezdim. Kocası Çanakkale'de kalmış. Kardeşleri de çölden dönmemiş. Hiç kimsesi yok. Soyu sopu kurumuş, ocağı sönmüş. Hatçeyle 4 ev, ha? Herkes evine yerleşsin de daha çok perişan olmasınlar. Nişancı reis, evleri sen onlara birlikte seçeceksin. Herkes beğendiği eve girsin. Sonra da gider seninle tapular alırız. Sofraya oturdular. Ortaya bir sini dolusu taze somun da konmuşlardı. Nereden bulmuşlarsa. Ateşe baktı, balıklar cızırdamaya, mis kok gibi kokmaya, dumanlar savrulmaya başladı. Önce sarı kızlar, arkada konukların yeni renk renk urbalarını giymiş kız, erkek çocukları geldiler. Sedirden üstüne sessizce sıralandılar. Hepsi de yalın ayaktı. Önce çocuklara verin dedi Melek Hatun. Onlar çabuk acıkırlar. Sonra kadınlar geldiler renk renk fistanlarını savurarak. Yalın ayaktılar. Arkalarından yepyeni kara şalvarlarını, çizgili mintarlarını geçirmiş delikanlılar, yaşlı erkekler geldiler. Yalın ayaktılar. İkinci günün sabahı Vasili hiç kimseye bir şey söylemeden Kadri Kaptan'la birlikte kasabaya indi. Doğru Hayri Efendi'nin dükkanına gitti. Hayri Efendi onu 40 yıllık dostmuş gibi karşıladı. Vasili olup biteni Hayri Efendi'ye bütün ayrıntılarıyla anlattı. Demek aldığı o kadar malın parasını kendi kesesinden verdi Poyraz Bey, öyle mi? Yüzünü iki eli arasına aldı, dirseklerini masanın üzerine koydu, düşündü. Bu Poyraz Bey çok mu zengin? Sanmıyorum. Çok iyi, çok merhametli, çok acılardan geçmiş. Sarıkamış'ta savaşmış. 150 bin askerin donduğu, bitten kırıldığını görmüş. Bir koskoca alaydan bir tek o kalmış. Bu insanlar adaya geldiklerine çırılçıplak mıydılar? Yarı çıplaktılar. Çocuklar anadan doğmaydı. Yalnız bellerine kuşak yerine birer pamuk ip bağlamışlardı. Hepsi de yalın ayak mıydı? Nişancı veli çizmesini giydi. Kalıp gibi de oturdu ayağına. Yaşlı bir adam. Birinci balıkçı. 7 deryaların altını üstünü biliyor. Hayri Efendi'nin yüzü soldu. Sakalını karıştı. Kaşıdı. Çekiştirdi. Sağızladı. Ayağa kalktı. Siz burada durun hele. Ben bir yere gidiyorum. Tez gelmeye çalışırım. Ben gelinceye kadar dükkandan çıkmayın. Alıcı gelirse de hiçbir şey satmayın. Yüzü gittikçe acılaşıyor, uzuyordu. Başı önünde mağazadan çıktı gitti. Önce Vahap Bey'e uğradı. Karınca Adaya giden göçmenlerin durumlarını, Poyraz Bey'in yaptıklarını anlattı. Vahap onun sözlerinden dilhun olduğu gözleri doldu. Kalktılar birlikte Üzeyir Han'a gidip durumu ona da anlattılar. Üzeyir Han zaten dolmuştu. Kendini tutamadı, ağladı. Hayri Efendi'nin iki oğlunun acısıyla yüreği yanmış kebap olmuştu. İçi her daim kana alıyordu. Kaymakam da derecesiz üzüldü. Hemen iskan komisyonunu çağırdı. Komisyon kaymakamın makamına toplandı. Karınca Adası göçmenlerine 25 lira tahsis ettiler. Komisyonun bu kadar parasının olduğu, onun da Karınca Adası göçmenlerine tahsis ettiği herkesi şaşırttı. Vasili ile Kadri Kaptan hemen o gün adaya döndüler. Sabahleyin erkenden de göçmenlerin hepsini de kaptanın teknesine doldurup kasabaya diye yola çıktılar. Soluğu Hayri Efendi'nin mağazasında aldılar. Hayri Efendi onları iyi karşıladı. Fazla oturacak yer yoktu. Kadınlarla çocuklar ayakta kaldılar. Biraz sonra 2 çuval ayakkabı geldi. Hayri Efendi, o çuvalları dükkanın ortasına boşaltın dedi. Boşalttılar. Bunlar köylülerin giydiği tabanları kalın kösele, yüzleri keçi, dana derisi ayakkabılardı. Haydi gelin. Herkes kendi ayağına uyan ayakkabıyı bulup giysin. Ayakkabı yığınının üstüne üşüştüler. Ayağına göre bir ayakkabı bulan elinde ayakkabısı yana çekiliyordu. Herkes ayakkabısını buldu. Kumaş raflarının önüne dizildiler. Vasili Efendi, şimdi burada kaç hane var? Her hanede kaç kişi var? Yaz bana getir. Başım üstüne Hayri Efendi, yazıyorum. Masanın öbür ucuna oturdu. Kısa bir sürede hepsini yazdı, Hayri Efendi'ye verdi. Hayri Efendi masanın üstüne bir ceviz çekmece koydu. Anahtarı sokup çekmeceyi açtı. Çekmece 3 kez çın çın diye öttü. Al şu kağıdı oku. Her hane reisi çoluk çocuğuyla karşıma gelsin. Oku. Vasili okudu. Uzun boylu, uzun yüzlü, kavruk bir kişi arkasından çoluk çocuğuyla geldi. Hayri Efendi'nin masasının önünde Ayakkabılı ellerinin önüne kavuşturarak durdu. Hayri Efendi kutudan biraz para aldı, saydı. Bir kağıdı okudu, bir adamın arkasındaki çoluk çocuğa baktı. Parayı kavruk adama uzattı. Aynı biçimde kutudaki parayı bir saate yakın bir sürede dağıttı. Ayağa kalktı. Arkadaşlar dedi. Çok değerli vatandaşlar. Komisyonumuz harp tazminatı olarak size tahsis buyurmuşlardır. Hacetinizi göresiniz diye. Ayakkabılar da benim size armağanımdır. Güle güle giyin. Hayırlı olsun. Sağ ol dedi Vasili. Allah senden razı olsun. Bu kadar insanın gönlünü, ayaklarını hoş ettin. Allah da senin yerini bu dünyada da, öbür dünyada da hoş etsin. Yalnız nişancı Veli Reis'i unuttuk. Nerede unuttunuz onu? Adada. Nasıl? Biz nişancı kaptanı ararken onlar da kaba adaya balığa gitti dediler. Ne yapalım? Hiçbir şey yapmayalım. Neden? Poyraz Efendi Ağa onu baba ilan etti de. Hayır efendi. Zaten onun çizmesi de var değil mi? Var dedi Vasili. Hem de ne güzel. Çarşıya çıktılar. Herkes küçük gereksinimlerini, örneğin çıralık, gaz, tuz, biber, şeker, çay gibi, iğne, iplik, kaşık, sabun gibi öteberileri torbalara doldurdular. Akşam olurken ancak tekneye dönebildiler. Adaya döndüklerinde çınarların altında gür ateşin yığılı közlerini buldular. Adadakiler de onları iskelenin üstünde bekliyorlardı. Tekneden birer ikişer atlayarak dışarıya çıktılar. Her birinin elinde bir çift ayakkabıyla çıkacaklarını kimseden duymamışlardı ama biliyorlardı. Herkes kendi evini bulabilir değil mi diye sordu Poyraz. Buluruz diye hep birden gülüştüler. Haydi in, öteberilerinizi ayakkabılarınızı eve koyun da buraya dönün. Şimdiye kadar aç aç sizi bekledik. Çabuk, neredeyse sabah olacak. Onların da açlıktan canları çıkmıştı. Çabucak döndüler. Onlar döner dönmez de balıklar közlerin üzerine cızırdadı. Ortalığı insanı açlıktan öldüren bir balık kokusu aldı. Peştemallı köylü kadınlar, kızlar dağlardan kasabaya inmişler. Yağ, yoğurt, peynir, dağ meyveleri, el dokuması peştemaller, bezler, şalvarlık, yün kumaşlar satıyorlardı. Nişancı Veli çok gençti. Bıyığı yeni terlemişti, balıktan dönüyordu. Üstü başı balık pulları içindeydi. Geçtiği yerlerde bir deniz balık kokusu estiriyordu. Pazardan geçerken sultanı gördü. Orada kızın karşısında durdu kaldı. Yüreği çarpıyor, kızdan gözlerini alamıyordu. Kız arada bir başını kaldırıyor, nişancı ile göz göze geliyor, çabucak da gözlerini geri indiriyordu. Nişancı kızla birkaç kez göz göze gelince eve koştu, giyindi, kuşandı, geri döndü. Bir ağacın altında durdu. Kız başını kaldırınca gene göz göze geldiler. Kız gülümser gibi etti ya da ona öyle geldi. Daha gün ikindiye varmadan köylü kadınlar önlerindekilerini sattılar. Erken satanlar da ötekileri beklediler. İkindi üstü de hep birden yola düştüler. Sırtlarında kendi dokumaları fistanlar, önlerinde kırmızı, ak, yeşil, kara önlükler. Nişancının ayakları onu aldı, kızın başını çektiği kadınların ardınca götürdü. Hepsinin de sırtında birer büyük küfe vardı. Arka arkaya dizilmişler, ağır yürüyorlardı. Keskin kayalıklı mor bir dağın dibine geldiler. Dağın dibinde bir süre durup yukarıya baktılar. Ardından da yamacı tırmanmaya başladılar. Nişancı Veli de arkalarında. Kadınlar yamacı çıktıkça hızlanıyorlardı. Nişancı onlara ayak uyduramıyor, gittikçe gerilerde kalıyordu. Gün batarken kadınlar dağın doruğunda görükmez oldular. Nişancı da hızlandı ya, soluğu da taşıyor, yamaç dikleştikçe körük gibi soluyordu. Kızı kaçırdım diye ödü koptu. Düşe kalka taşlı çiğirden kayalığın doruğuna çıktı. Aşağıda kadınlar durumlarını hiç bozmamışlar, arka arkaya sıralanmışlar, bir koyaktan aşağı iniyorlardı. Canını dişine takıp çiğirden aşağı koştu. Kadınlara ulaştı, 300 adım kadar onlara yaklaştı. 4-5 kadın hep birden arkalarına dönüp baktılar. Nişancı durdu, bir süre bekledi, sonra yürüdü. Gün battı, ay doğdu, kayalıkların sırtları ipil ipil ışıldadı, söndü, binlerce karanlıkta ışık vurmuş kedi gözü. Nişancı ürperdi, kayalıklarda bir başka türlü deniz, hem de karanlıkta pırıltılı, hem de deniz gibi dalgalı. Daha yüksek, daha keskin kayalık bir yamaç çıktılar, birazcık bir yokuş indiler, gün doğdu, az aşağıda kayalıkların arasındaki düzlükteki toprak damlı evlerin, damların dumanlar kıvrılarak direk gibi uzayarak göğe çıkıyordu. Bir su geçtiler, kadınların çoğu yalınayaktı. Onlar tumanlarını, önlüklerini bir elleriyle yukarı kaldırarak suyu geçtiler. Ayakkabısı olanlar çıkardılar, sırtlarındaki küfelere koydular. Evlerine kadar yalınayak yürüdüler. Nişancı Veli kızı yitirmemek için ayakkabılarını çıkarmadan suyu geçti. Köye girer girmez kadınlar dağılıverdiler. Kız öteki uçtaki eve girdi. Evde herkes uyanmıştı. Ana, baba, kardeşler. Nişancı Veli ev önündeki bir ağacın altında dikili kaldı. Ne ileriye ne de geriye gidebiliyordu. Kız birkaç kez dışarıya çıktı. Göz göze geldiler. Kız gülümser gibi etti. Ya da nişancı öyle sandı. Yüreği hop etti. Kız eve girip çıkıyor, gülümsüyordu. Sonra kızın anası dışarı çıktı, bir şeyler konuştu, içeriye döndü. Veli ne dediğini anlayamadı. Az sonra kapıdan iki delikanlı çıktı. Çıkar çıkmaz da dışarıya bir göz gezdirdiler, hemen içeriye geri döndüler. En sonunda uzun parlak aksakallı baba çıktı. Büyük mavi gözlerinden sevgi fışkırıyordu. Gülerek, "Hoş geldin konuk. Bu ağacın altında böyle ne duruyorsun? Buyur içeri," dedi. "Hoş bulduk. Seni diye geldim. Buyur içeri." Kolundan tuttu, nişancıyı içeri çekti, sedire oturttu. Ana, kardeşler hoş geldin dediler. Kız da hoş geldin dedi. Bu sefer apaçık gülümsedi. Hoş bulduk dedi. Nişancı da utangaç gülümsedi. Kız gitti, omzunda bir mavi havlu, bir elinde pembe kokulu bir kalıp sabun, bir elinde de kalaylı bakır bir iplikle geri döndü. Buyur konuk,